bir adım ileri.
Efendim merhabalar. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize merhaba. Devlet bursuyla yurt dışına gitmiş başarılı öğrencilerin hikayelerini sizlerle buluşturuyoruz. Her hafta farklı bir hikayeyi sizlerin karşısına getirmeye çalışıyoruz. Bu hafta doktor öğretim üyesi Gülen Soyaslan'ı konuk ediyoruz. Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku öğretim üyesi. Hoş geldiniz efendim.
Teşekkür ederim.
Öncelikle kendinizi tanıtmanızı rica ediyorum. Sonra Amerika'ya nasıl gittiniz, nasıl haberdar oldunuz, burstan öyle devam etmenizi rica ediyorum efendim.
Teşekkürler. Ben doktor öğretim üyesi Gülen Soyaslan. Siz de biraz önce takdim ettiğiniz Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2011 senesinde mezun oldum. Daha sonra avukatlık stajına başladım. Aynı dönemde Milli Eğitim Bakanlığı bursundan, bu burstan 1970 yılında faydalanmış olan babam vasıtasıyla haberdar oldum. Onun üzerine şansımı denemek için başvuru tarihlerini öğrenip başvurumu yaptım. Daha sonrasında kazandığımı öğrendim. Adıyaman Üniversitesi adına, bizim zamanımızda daha yeni kurulan üniversiteler adına gönderiliyordu. Döndüğümde hukuk fakültesinde öğretim üyesi olmak için gittim. Amerika'ya gittim. O zaman Amerika için açmıştı ceza hukuku alanında. Amerika'ya gönderiyordu devlet.
Sadece Amerika mıydı acaba?
Yanlış hatırlamıyorsam Almanya da vardı. Ama ben İngilizce bildiğim için hani tekrar yeniden dil öğrenmek de istemedim açıkçası. O yüzden Amerika'yı tercih ettim ve oraya gittim. Fransa'ya da gönderiyorlardı galiba, şimdi hatırlamıyorum. Çünkü her sene onların başvuru koşulları değişebiliyor. Üniversitelerin ihtiyacına göre çünkü hazırlıyorlar. Ben Amerika'ya tercih ettim. Daha önce de gitmiştim çünkü benim için kolaylık olacağını düşündüm. Tabii şundan bahsedeyim. Hani kazandık. Daha sonrasında süreç nasıl işledi? Biraz ondan bahsedeyim.
Nasıl haberdar oldunuz burstan?
Burstan babam vasıtasıyla haberdar oldum. O 1970 yılında kendisi tesadüfen üniversitede diplomasını almak üzere İstanbul Hukuk'a gittiğinde panoda görmüş. Böyle Adalet Bakanlığı sınav açacak diye. O da sınava girmiş, kazanmış. Hani o da İtalya'da ve işte Fransa'da, Paris'te okumuştu. Ben hep özenirdim. Yani ben de hani yurt dışında yüksek lisans doktora yapmak istiyorum diye. Biraz ona örnek aldım açıkçası. Yani aslında şansa başvurum, belki gelir. Hani bu sefer gelmezse bir sonraki sene başvururum şeklinde düşündüm. Ama geldi. Adıyaman Üniversitesi adına gittim. Dil kursunu, yani şöyle, belki dinleyiciler arasında ya evet biz de gitmek istiyoruz ama dilimiz yeterli değil, dil puanımız yeterli değil diye düşünenler olabilir. Aslında devletimiz sağ olsun dil bilmeyenler için de dil eğitimi veriyor. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında olmak üzere. Bizim zamanımızda öyleydi, şimdi belki sadece gelişmiş. Yurt dışında da olabilir. Tam emin değilim.
Şu anda daha gelişmiş bir vaziyette devam ediyor. Çok daha farklı argümanları da var. Devlet bütün imkanlarıyla aslında göndermiş olduğu öğrencinin yanında oluyor.
Evet.
Siz de orada devletin hangi imkanlarıyla karşılaştınız? Devlet hangi oranda size yanınızda oldu? Onları da dinlemek istiyoruz efendim sizden.
Şöyle, şimdi bir kere Türkiye'de dil kursu aldık yaklaşık 6 ay. O dönemde TOEFL sınavına hazırlanıyorduk. Çünkü Amerika'da hani iyi, bir de hukuk alanında iyi İngilizce bilmeniz lazım. 120 üzerine en az 100 arıyor fakülteler. Amerika'ya gittiğimde orada da dil kursu aldık. Bir anlaşmalı olduğu okullar oluyor devletin. Sonrasında ondan sonra kendiniz artık hangi okula başvurmak istiyorsunuz ona kendiniz karar veriyorsunuz. O arada devlet çekiliyor. Yani şunu düşünmesinler, devlet sizi alıp da belli bir okula yazdırmıyor. Siz kendiniz başvurunuzu yapıyorsunuz. Yani çok çok iyi okullar da olabilir. İşte Harvard'dır. Hani ben mesela hani başvurmuştum New York Üniversitesi'ne örneğin ve hani kabul geldi. İyi okullar da olabilir. Ona öğrenci kendisi karar veriyor. Çünkü her okulun başvuru şartları da değişiklik gösterebiliyor. Çok iyi okullar daha yüksek puan şart, daha seçici olabiliyorlar. Yani dil kursu aşamasından sonra artık kendiniz koşturuyorsunuz okul başvuruları, üniversite gitmek istediğiniz üniversiteler konusunda. Devlet neleri karşıladı? Devlet yüksek lisans ücretini karşıladı, sağlık harcamalarını karşıladı, doktora ücretini hakeza karşıladı. Doktora ücretleri biraz daha düşük oluyor yüksek lisans, özellikle Amerika'da. yaklaşık 50 bin dolar civarı New York Üniversitesi'ne ödediklerini biliyorum ben. Sağlık harcamaları aylık maaş haricinde. Yani aslında ne ihtiyacınız varsa karşılanıyor. Yalnız hani burs başa baş yetiyor. Bizim zamanımızda bursun yatırılmasında bazen aksamalar da olabiliyordu. Özellikle Ocak aylarında, ama artık o problemi de çözdüler diye biliyorum. Yani başa baş da olsa, hani biraz kendi birikiminiz de varsa yetiyor açıkçası.
Yani devlet gerçekten bütün imkanlarıyla seferber olmuş durumda. Evet, evet. Şunu istiyor, orada başarı sağlayın. Evet. Oradaki tecrübelerinizi alın, getirin, Türkiye'ye getirin.
Bu şey 1928 yılında ya da 26 yılında Atatürk tarafından aslında yapılan bir kanun, yaptırılan bir kanun. 1416 sayılı kanun. Bunun amacı şu: aslında öncelikle Türkiye'de yani zihniyet değişimine önayak olmak ve Türkiye'nin gelişmesine katkı sağlamak. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'deki yenilikler çoğunlukla hani özellikle teknolojik gelişmeler, hukukta yani Avrupa'dan, Amerika'dan ne denir, örnek alınarak aslında hazırlandığı için bu bursun amacı şu. Yani evet, bu tür kurallar, hukuk kuralları orada oluşturulmuş ama neden, hangi kafayla oluşturulmuş? Yani bize o mantığını bu anlamak. Evet, onun mantığını çözmek. Hani o ruhunu anlamak aslında. Hani şöyle, şimdi örneğin bir teknolojiyi kullanırsınız ama o teknolojinin çıkış mantığını bilmediğiniz zaman üretemezsiniz onu. Sadece kullanıcı olursunuz. İşte bu burs ile öğrenciler yetiştiriliyor ki biz de kendi ülkemizde bunları öğretebilelim, mantığını anlayabilelim. Çünkü kültürü almadan, aslına bakarsanız kültürü almadan, o teknolojinin geliştiği, o hukuk kurallarının oluştuğu kültürü almadan kendi memleketinize uygulayamıyorsunuz. Çünkü mantığını bilemiyorsunuz. Anlatabildim mi? Ya aslında Atatürk'ün amacı bu. Yani şu değil, başka ülkelerin kopyası olalım gibi değil de hani o gelişmeler nasıl olmuş, hangi mantaliteli, hangi mantıkla bunları üretmişler, biz ülkeye nasıl katkı sağlayabiliriz? Hani bu mantaliteyle başka öğrencileri nasıl yetiştirebiliriz Türkiye'de? Aslında bunun için oluşturulmuş bir burs. Bilmiyorum, eskiden muhtemelen üniversiteler daha çok gönderiyordu. Şimdi mesela TPAO gibi şirketler de gönderiyor işte yüksek lisans için.
Tabii bazı kamu kurumları da bu konuda öncülük etmiş durumda. Evet. Hem YÖK, hem MEP bursu, hem de kamu kurumlarının bazıları özel olarak kendilerinin işine yarayabilecekleri öğrencileri, başarılı görmüş oldukları öğrencileri yurt dışına özel olarak gönderiyorlar ki eğitim aldıktan sonra da buraya gelsin, bize faydalı olsunlar diye. Evet. Peki ne gibi zorluklar yaşadınız? Daha önce gittiğinizde bahsetmiştiniz tabii ama yemek farklı, kültür farklı, tam bir kozmopolit bir yapı. Sonra gittiğiniz zorluklar nasıl oldu? Türkiye'ye dönerken ne gibi zorluklar çektiniz? Onlardan da biraz bahsetmenizi rica ediyorum.
Ben 2010 yılında 2 aylığına hukuk İngilizcesi öğrenmeye gitmiştim. Tabii o zaman daha toyduk. Mezun olduktan sonra gittiğimde hani az çok tabii bir fikrim vardı ama hani yüksek lisans yapmadım neticede hani gittiğimde. O yüzden her halükarda tabii toyluk vardı. Öncelikle şey, hukuk sistemini öğrenmek, hani Amerikan hukuk sistemi, çünkü Anglo-Sakson hukuk sistemi bizimkinden de farklı. Onlar mahkeme kararları üzerinden aslında yani hukuk sistemleri onun üzerine oturmuş. Bizde nasıl kanunlar varsa onlar mahkeme kararı üzerinden yargılama yapıyorlar ve hukuklarını uyguluyorlar. Dersler açısından baktığımız zaman bu Anglo-Sakson sistemine alışmak, hani o davaları algılamak, somut yargılamaya alışmak zaman aldı biraz. Yani çok çalışmak gerekti tabii. Bunun dışında işte kalacak yer ayarlaması, biraz onlardan bahsedeyim. Ben ilk gittiğimde dil kursuna devlet gönderdiğinde Amerikalı bir ailenin yanında kaldım. Yani onların kültürünü de daha iyi öğrenebileyim, aksanlarını da öğrenebileyim. Bir başka arkadaşlarım da var böyle kalan. Biz işte haftada 2 gün ya da 3 gün birlikte akşam yemekleri yerdik, işte sohbet ederdik falan. Yani kültüre adapte olmaya çalışmakla geçiyor aslında ilk gittiğiniz zaman. İşte onların yeme içmesine, insanların davranışlarına. Yani mesela ne dikkatimi çekmişti? Şimdi aklıma geldikçe söyleyeyim. Yani aslında herkesin nezaketi, yani kimse birbiriyle çok içli dışlı olmaz Avrupa'da ya da Amerika'da ama herkes birbirine nezaket gösterir. Hani işte özür dilerim, buyurun, excuse me vesaire. Hani bu tür nezaket davranışlar, selamlar. Tabii tanımadığım bir kimse. Yani Türkiye'de de veriyoruz tabii ama hani ben orada daha sık gördüğümü fark ettim açıkçası. Bu nezaket olayı, hani herkesin birbirine saygı duyması, bir kimsenin statüsü ne olursa olsun birbirine saygı göstermesi, insan olarak birbirine değer vermesi, özellikle hocaların öğrencilere, bizlere karşı saygısı, fedakarca bizlere, yani hiç tanımadığı bir kimse mesela. Ben doktora yaptığım dönemde 3,5 sene bir hocayla çalıştım. Biz her hafta konuşurduk. Ya hiç tanımadığı, yani aslında hiç de bir mecburiyeti de yok aslında ama görev bilinci olduğu için benimle her hafta buluştu, konuştu, beni yanına davet etti, bana önerilerde bulundu, tezimi dinledi. Yani her zaman destek oldu. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Yani gönülden teşekkür ediyorum. Yani değer verildiğinizi hissediyorsunuz orada. Hem fakültede hem de hani normal insan yaşamında, sokaktaki insanlarla şeyinizde, ilişkilerinizde görüyorsunuz. Yani neden bahsediyordum? İlk ben gittiğimde Amerikalı bir ailenin yanında kaldım. Daha sonra yüksek lisans aşamasında işte New York'a geçtiğimde okulun yurdunda kaldım. Koreli bir arkadaşım vardı Güney Kore'den. Yani tesadüfen tabii biz bilmiyorduk birbirimizi. Aynı şeye düştük, apartman dairesine düştük. Küçücük bir aslında daireydi ama anlaşmaya çalıştık. Mutfağımız ortaktı, banyomuz ortaktı ve yan yana yatak odalarımız vardı. Yani okul çok yakındı. Hani gidip geliyorduk. Çok yoğun bir dönemdi o dönem. Tabii.
Kültür alışverişleri
de oldu. Kültür alışveriş tabii. O bana noodle pişirir verirdi mesela. İşte ben pişirdiğim zaman ona verirdim. Yani güzel arkadaşlık ilişkileri oldu. Türk yemekleri tabii yaptığım zaman veriyordum. İşte tarhana, annem tarhana koymuştu mesela. Evet. Tarhana çorbası
yaprak sarması yaptınız mı?
Yok, ben o kadar becerikli değilim ama yapan varsa yiyordum. Mesela Philadelphia'da dil kursundan arkadaşlarım vardı. Arada işte New York'tayken Philadelphia'ya yakındı, yaklaşık 2 saatti. Oraya gidiyordum, orada arkadaşlar yaptığı zaman yiyordu. İşte Türk arkadaşlarla böyle iyi bir ilişkimiz de oluyordu. Çünkü her ne kadar yabancı kültüre adapte olmaya çalışsanız da aslında hani bir Türk'le de olmak istiyorsunuz. Dolayısıyla yani o dostluklar da unutulmaz oluyor. İşte bir yaprak sarması yapıyorsunuz, bir kahvaltı, Türk kahvaltısı işte. Türkiye'de Arap marketlerinden sucuk falan alırdık ya da işte peynir alırdık. Birlikte kahvaltı yapardık. Şimdi arkadaşlarımı da sevgiyle anıyorum burada.
Bir tanesinden şunu duymuştum. Baklava açmış. Baklava
evet,
yapmış.
Açarlar. Evet.
Onlara evet. Şahit oldunuz mu?
Benim arkadaşlar baklava değil de sarma, işte mercimekli köfte falan.
Daha kolay şeyler.
Aynen yani. Baklava hatırlamıyorum şimdi. Ama açanlar vardı. İşte Lübnan mutfağında mesela onlar da baklava yiyorlar. Lübnan lokantasından falan baklava alıp da yediğimiz oluyordu. Ama ben tabii hiç anne baklavası gibi olmadığı için tadı, hazzı Türkiye'ye geldiğimde almayı daha çok tercih ediyordum.
Bir kıyaslama yapsanız acaba. Türkiye ile Amerika'yı kıyaslama yaptığınızda. Kültürel açısından bahsetmiyorum. Evet, evet. Zaten farklı bir nokta. Evet. Yemekleri de farklı. Oradaki eğitim sistemini, siz oraya bir eğitim amaçlı gittiniz.
Evet.
Neler öğrendiniz? Hı-hı. Buraya nasıl aktardınız? Oradaki süreci çok merak ediyoruz.
Orada bir kere aslında her şeyden önce düşünmeyi öğreniyorsunuz. Yani evet, hukuk açısından baktığımız zaman bizim kanunlarımız Avrupa'dan alınma, Amerika etkisinde hazırlanmış olan mesela usulde hükümlerimiz de var tabii ama ağırlıklı olarak Avrupa'dan alınma. Ama şunu fark ediyorsunuz, insan haklarına dayanan tüm devletlerin temel prensipleri aynı. Tüm hukuk sistemleri hürriyet anlayışına dayanıyor. Yani birey anlayışına dayanıyor. Bu mantık gelişiyor açıkçası. Bu azımsanmayacak kadar önemli bir katkısı bence ve yaşamayanın da anlamayacağı bir katkı. Bizim sistemimiz ve bence yüksek lisans doktora eğitimimiz aslında çoğu üniversitede muhakemeyi öğrenmekten, düşünmeyi öğrenmekten ve öğretmekten çok kanunu öğrenmeye odaklı. Halbuki kanunun üstünde de bir hukuk var, hukuk mantığı var. Amerika'nın bana kattığı, oradaki eğitim bana kattığı en önemli şey bir kere bu hukuk mantığımı geliştirmek, düşünmeyi öğrenmek açıkçası. Yani özgürlük temelli, o yarar zarar dengesine bakıyoruz ya biz, özgürlük, güvenlik ya da işte başka üstün evet. Yarar. Bu kapasitemi çok geliştirdi açıkçası. Bunun dışında Amerika Anglo-Sakson sistemi olduğu için somut düşünme yeteneğimi çok geliştirdi. Ben buradaki işte arkadaşlarla, hocalarla konuştuğumda ya bana şaşırarak dinliyorlar bazen, ne kadar somut düşünüyorsun diye. Çünkü kıta Avrupa sistemi biraz daha soyut bakıyor olaylara, kanun temelli olduğu için. Amerika sistemi biraz önce de söyledim. Case law dediğimiz bu olay hukuk, somut yargılama hukuku olduğu için yani mahkeme kararları üzerinden hukuk yürüdüğü için önce kararları anlamanız gerekiyor, olayı anlamanız gerekiyor, ona uygulanan hukuku anlamanız gerekiyor. Bu da somut düşünmeyi geliştiriyor açıkçası. Ben hani oradaki aldığım eğitimin bana en önemli katkıları tabii ki bunlar. Onun dışında hocalarla ilişkiler, yani buradaki hocalarla ilişkiyle aslında Amerika'da hani bize yönelik muameleyi ben düşündüğümde, Türkiye'de de çok değerli hocalarımız var tabii ki ama orada daha eşitlikçi bir ilişki var. Yani burada bir hiyerarşinin olduğunu hissediyorum ve hoca da hissettirir o hiyerarşisini. Her zaman randevu vermez, mesajlarına hemen geri dönmeyebilir. Yani tüm hocalar için söylemiyorum tabii ki ama böyle hoca, yani kültür, bu aslında bir kültür. Mesela Amerika'da ben hocama mail attığım zaman bana yani bir saat içerisinde hep geri dönüş yapardı. Çok çabuk geri dönüş yapardı. Çünkü başka işleri de var aslında ve bir an önce hani benim sorduğum soruya cevap vermek istiyor. Yani yoğunluğundan dolayı da muhtemelen geri dönüş yapardı. Bir de verdiği değerden dolayı da geri dönüş yapardı. Nezaketliydiler. Hani randevu verirlerdi. Hani vaktinde gelmemizi isterlerdi. Şimdi hatırlıyorum. Sempozyumlar olurdu. Önemli insanlar, Amerikan Yüksek Mahkemesi hakimleri mesela bizim okula gelip doktora zamanında sempozyumlara katılmıştı. Bunun dışında yaşadığınız şehirde, ben gitmek isteyenler varsa onu da önereyim.
Lütfen.
Şimdi parça parça oluyor biraz belki ama yaşadığınız şehir de size çok şey katıyor. Evet, iyi bir okul önemli ama büyük şehirde yaşamak da insana çok şey katıyor. Müzeler, kültürel aktiviteler. Ya ben hani New York'taydım. Evet, daha pahalı bir şehirdi. Ama birçok müze vardı. Hani hafta sonları müzelere giderdim ben. Yani kültürel anlamda da kendimi geliştirmişim. Sanatsal aktiviteler, opera, işte müzikallere giderdim. Yani şöyle, hayat bir bütün aslına bakarsanız ve her şey aslında akademik çalışmadan da ibaret değil. Kültürel anlamda da kendilerini geliştirmesini öneriyorum. Bu tür imkanların olduğu şehirlerde okumak çok faydalı. Dolayısıyla eğer adaylar varsa bunu da dikkate alsınlar. Yani hangi okulda okumak istiyorum derken o okulun bulunduğu şehrin büyüklüğü, metropoliten olup olmadığı, yani bunları dikkate alsınlar diye düşünüyorum.
Peki, unutamadığınız anılarınız var mı orada? Bizimle paylaşabilir misiniz?
Unutamadığım anılarım, yani şimdi şu aklıma geldi direkt. Tabii yüksek lisans mezuniyet törenini unutamıyorum örneğin. Doktora mezuniyet törenini. Şimdi şöyle, yurt dışında aslında biz kültür elçiliği de yapıyoruz.
Yani çok önemli bir ayrıntıya girdiniz.
Yani evet. Biz Türkleri temsil ediyoruz. Dolayısıyla insanlar haklı olarak da bize önyargılı bakabiliyorlar. Yani Türkiye'nin konumu nerede deseniz bilemeyen insanlar var. Biz şimdi Türkiye'de yaşarken ve hiç yurt dışına gitmemişken dünya Türkiye'den ibaret zannediyoruz ama öyle değil maalesef. Yani Amerika'da öyle olmadığını anladım açıkçası. Hani Türkiye'nin yerini bile bilmeyen var. Hani biz tamam, kendimizi çok büyük de görebiliyoruz bazen ama aslında öyle değil. Yani birçok farklı insanın gözünden bakmayı da öğrendim ben bu aşamada. Şuraya gelmeye çalışıyorum. Mesela mezuniyet törenlerinde isminizin okunup da aileniz, örneğin annem babam da gelmişti törene. Orada Türkiye'yi temsilen mezun olabilmek, işte yüksek lisanstan, doktoradan, diğer ülke insanlarıyla yarışabilmek ve başarılı olabilmek çok önemli. Orada mesela benim doktorada Amerikalı arkadaşlar olduğu gibi işte Almanya'dan ya da işte İngiltere'den, Güney Afrika'dan, İran'dan, Hindistan'dan birçok ülkeden arkadaşım vardı. Hani onlarla hem birlikte çalışmak, hem hani bir şeyler başarmaya çalışmak, paylaşmak, onların kültürlerini öğrenmek, onlara bir şey katabilmek, Türkiye hakkında önyargıları kırabilmek.
Tam bir elçisiniz aynı
evet,
zamanda.
Evet, elçisiniz ve örneğiniz aynı zamanda. Yani siz Türksünüz ve gördükleri tek Türk sizsiniz. O zaman Türkiye sizsiniz.
Çok güzel.
Yani bu aslında. Yani lütfen, siz neyseniz Türkiye o.
Tekrar etmenizi rica ediyorum.
Siz Türksünüz. Gördükleri tek Türk sizsiniz. O zaman Türkiye sizsiniz. Yani hakikaten evet. Yani böyle oluyor. Kendi kültürünüzü tanıtıyorsunuz aslına bakarsanız. Dolayısıyla mesela ilk aklıma gelen evet bu mezuniyet törenleriydi. Hani ailemi gururlandırmam ama aynı zamanda Atatürk'ün bu 1416'yı bu kanunu boşuna çıkarmadığını gösterebilmek. Yani iyi okullardan da mezun olabilmek benim için önemli bir anıydı. İkincisi şimdi şu aklıma geldi mesela. Arkadaşlarımın, doktoradaki arkadaşlarımın bana sürpriz doğum günü yapması mesela. İşte ben konferans salonuna giderken işte herkes orada toplanmıştı önünde. İyi ki doğdun Gülen diye herkes çıktı falan. Yani Türk olmayan, aslında milli veyahut da genetik bağı olmayan kişilerin sizi sadece siz olmanız dolayısıyla sevip de yani kıymetinizi bilmesi.
Çok ayrı bir duygu değil mi?
Evet, ayrı bir duygu. Yani çok alakasız yerlerden gelen insanlar, Kolombiya'dan, yani dünyanın her yerinden gelen insanlar var. Bu diğeri de herhalde şey, doktora savunmam. Doktora savunmamı unutamam. Benim doktora savunmamda iki profesör, bir de Amerikalı New York'ta hakim yer almıştı. İşte hani hakimin övücü sözleri, yine hocaların da beğendiğini söylemesi. Tabii benim için unutulmaz anlar, arkadaşların gelmesi. Ve son aslında yani her şey doktora içindi ve hani o günün gelip çatması, işte hiç unutmuyorum, 13 Ekim'di. Yani bunlar unutamadığım anılardan. Evet. Yani,
peki özel bir soru. Hı-hı. Kalmayı düşündünüz mü hiç?
Yani kalmayı aklımdan geçirdim, hani nasıl olabilir gibi düşündüm.
Çünkü birçok evet. insanın hayali orası. Oraya Hı-hı. gittiğinde şunu mu düşündünüz acaba? Ya devlet bana bir yatırım yaptı. Devlet bana umut bağladı.
Evet.
Ben ülkeme faydalı olmak zorundayım.
Evet.
Geri dönmek zorundayım ki burada kaldığımda bunlardan mahrum olacak birçok evet. insan. Bunu mu düşündünüz? O yüzden mi geldiniz?
Ya ben aslında idealistim. İdealist bir ailede tarafından da büyütüldüm. Hani dediğim gibi babamı da hani örnek alarak gitmiştim zaten. Hani yurt dışında yüksek lisans doktora için. Ben Türkiye'ye daha çok faydalı olabileceğimi düşündüm açıkçası. Çünkü orada zaten bir kere hukukçu olarak, akademisyen olarak öncelikle Amerikalıları tercih ederler. Ne kadar İngilizce bilseniz de native değilsiniz, yani yerli değilsiniz ve kendi yetiştirdikleri varken sizi istihdam etmezler. Bu birincisi. İkincisi de yani istihdam edilsek bile orada benim gibi olan çok kişi var. Anlatabiliyor muyum? Hani orada herhangi birisi olmaktansa burada sayılı insanlarda olmak, kendi ülkene hizmet etmek bence daha akıllıca ve daha idealist bir yaklaşım. O yüzden ben Türkiye'ye dönmeyi düşündüm. Aileme de bağlılığım dolayısıyla da, milli duygularımın da kuvvetli olmasından dolayı da aslında döndüm diyebilirim.
Peki, öğrencilere Hı-hı. neler söylemek istersiniz? Onlara tavsiyeleriniz Hı-hı. neler olur? Hı-hı. Sonra birlikte toparlayalım, programa veda edelim.
Hı-hı. Şu anda lisans öğrencilerini mi kastediyoruz? Ben
oradaki öğrencileri de, şimdi bizleri dinleyen oradaki öğrenciler de olacak.
Ha? Evet, yani bugün Türkiye'de lisans aşamasında olan öğrencilere ben ortalamalarını yüksek tutmalarını öneririm. Mümkün olduğunca işin ruhunu kavramalarını öneririm. Ve bu 1406 sayılı kanunun uyarınca yurt dışına denemelerini mutlaka öneriyorum. Bu belli yaşlarda olabilecek bir şey. Yani 30-35 en fazla. Gençken alabildiğinizi alıyorsunuz. Mental olarak da algılarınız daha açık oluyor. Ve hani hayatlarına bir yön vermeden önce yurt dışını bir denesinler. Ve orada öğrendiklerini ülkeye katmaya çalışsınlar. Yurt dışında olan arkadaşlar için de ben hani Türkiye'ye dönmelerini, biraz önce benim dönme sebeplerimi de göz önünde alınarak değerlendirmelerini öneriyorum. Çünkü neticede bu ülke, orada olanlar, bu ülke bizim ülkemiz. Hani biz sahip çıkmazsak kimse sahip çıkmayacak. Bizim gidebileceğimiz bir başka yerde yok. Gerçekten yok. Yani Türkiye gibi bir ülkede doğu ile batı arasında köprü olan ama aynı zamanda da iki taraftan da olan, yani ne tam batılı olup ne tam doğulu olan bir ülke için bizim gidebileceğimiz bir yer yok. Çok çok başarılı iseler ve yurt dışında kalmak istiyorlarsa da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini ben öneriyorum kendilerine. Yani bazen Türkiye'nin imkanları yetersiz olabiliyor, özellikle teknoloji, bilim, işte uzay alanında örneğin. Hani orada kalacaklarsa da orada bizleri en iyi şekilde temsil etmelerini, Türkiye'ye de faydalarının olmasını, burayla ilişkilerini koparmamalarını, hani tamamen orada kalacaklarsa, kalmayacaklarsa da gidip gelmelerini, buradaki üniversitelerde de çalışmalarını.
Onlara ihtiyacımız var. Kalmasınlar. Evet, bizim evet. bizim derdimiz.
Ya kalacaklarsa zaten. Eğer öyle bir karar verdilerse ben de kalmama taraftarıyım ama kendi kararları neticede. Eğer öyle bir kararları varsa da Türkiye'deki üniversitelere de faydalı olma, Türkiye ile ilişkilerini sürdürmeleri. Çünkü şöyle oluyor. Yani insan kimliğiyle var. Biz de her halükarda Türk kimliğiyle buradayız. Eğer bir çalışma yapacaksak da kendi kimliğimizin temeli olan ülkemize de faydalı çalışmalar yapmak gerektiğini ya da faydalı olacak şekilde çalışmak gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok güzel, keyifli bir sohbet oldu. Bir amacı olmalı değil mi insanın? Evet. Bir vizyonu, bir ülküsü olması lazım. Evet, evet, siz bunları çok güzel başardınız. Hı-hı. Amerika'ya gittiniz. Oradaki başarı hikayelerini anlattınız. Ve öğrencilere de tavsiyeleri bizimle evet, paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Evet. Efendim doktor öğretim üyesi Gülen Soyaslan. Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku öğretim üyesi bizimle birlikteydi. Başarı hikayelerini kendisinden dinledik. Haftaya yeniden karşınızda olmak dileğiyle programı hazırlayan Melda Alpay. Program sunucunuz ben Mustafa Söylemez. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Bir adım ileri.